Ayrım 6. Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 55. 2. bölüm. Menderes'in o geceki 14 kişilik sofrası. Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes anlatıyor. Demokrat Parti'yi sokağa çıkarmak istememişti babam. 555 K'nın ertesi günündeki gazeteler. İçişleri Bakanlığı bildirisi üzerindeki tartışmalar, Orhan Birgit'in geçirdiği üçlü soruşturma, sıkı yönetime çağrılan şüphelilerden biri de benim. Burada bir fotoğraf, Altan Öymen'le Aydın Menderes yan yana, altyazı şöyle. Rahmetli Adnan Menderes'in rahmetli oğlu Aydın Menderes ile beraber 1980 öncesinde aynı yasama döneminin milletvekilleriydik. Dostluğumuz daha sonra da devam etti. 1991 yılının Eylül ayında babası ile rahmetli Zorlu ve rahmetli Polatka'nın naaşları devlet töreniyle bugünkü anıt mezarlarına nakledilmeden önce onunla uzun bir söyleşi yapmıştım. 1950-1960 dönemini birlikte hatırlamıştık. Fotoğraf o söyleşi sırasında çekilmişti. Gelelim 1960 yılındaki 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan geceye. Burada Başbakan Adnan Menderes'in o gece Başbakanlık binasındaki tartışmalardan sonraki saatlerde ne yaptığına dair bir anıya yer vereceğim. Oğlu rahmetli Aydın Menderes'in o geceyle ilgili anlattıklarına. Bu anılı kitaplar dizisinin geçen kitabını gören okurlarım biliyor. Aydın Menderes ile 1991 yılında yaptığım Milliyet'te yayımlanan 6 bölümlük söyleşide ve dönemin diğer olayları ilgili birkaç alıntı vardı. Bakınız ve ihtilal. Bu kitapta da o söyleşiden 5 Mayıs 1960 gecesiyle ilgili bir alıntı yapacağım. Not. Söyleşinin öyküsüyle birlikte tam metni bu kitabın sonundaki ekler bölümünde. Rahmetli Aydın Menderes, rahmetli babasının evindeki sofrayı ve misafirlerini anlatırken o sofradaki sohbetlerden de söz etmişti. Önce hatırlayalım. Aydın Menderes 1960 yılında 14 yaşında, İstanbul'da Robert Kolej'de okuyor ama o sırada Ankara'daki evlerinde babası ve annesiyle birlikte kalıyor. Söyleşimizde şöyle anlatmıştı evlerindeki akşam sofralarının özelliklerini. Genellikle Ankara'dayken akşamları babam eve yemeğe gelir ve her akşam da misafiri olurdu. Bazen daha dar bir arkadaş grubu diyebileceğim misafirler. Genellikle annem de ben de ailenin diğer fertleri de sofrada bulunmazdık. Çünkü sofra bir yerde memleket meselesi, siyaset konuşulan bir sofraydı. Sofrada 13 kişi olunca. Aydın Menderes'le bu söyleşiyi yaparken 1991 yılının Eylül ayındaydık. Rahmetli babasının vefatından 31 yıl sonra bugünkü mezarına nakil töreninin hazırlıklarının yapıldığı günlerdeydik. Söyleşiyi zaten bu vesileyle yapıyorduk. Yani söyleşinin 555K günüyle doğrudan bir ilgisi yoktu. Ama Aydın Menderes, Adnan Menderes'in sofrasından söz ederken aklına 555K gününün akşamı da geldi. Ben sormadan evlerindeki o akşamki durumu anlattı şöyle. Bu sofralardan biri çok enteresandır. 555K olarak bilinen olaylar var. 5 Mayıs'ta Kızılay'daki öğrenci olayları. O günün akşamı ben 14 yaşındayım, erken yatmıştım, beni kaldırdılar. Babamın çağırdığını söylediler. Sofrada bekliyor dediler. Ben acele giyindim, tabii sofraya gideceğim için böyle kravatlı falan giyindim. Ama neden çağrıldığımı da pek anlayamamıştım. Bazen geç vakitte çağırdığı, takıldığı, ders sorduğu, konuştuğu zamanlar olurdu ama saat 10'a geliyordu. Ben gidince gel bakalım Aydın otur. Bir baktık sofranın etrafında 13 kişiymişiz. Sen 14. ol dedi. O gün 555K yani işte o Kızılay'daki öğrenci olayları tartışılıyordu. Ortada konuşulan bir söz şuydu. Demokrat Parti Ankara İl Teşkilatı bu öğrenci olaylarına ve işte 5 Mayıs'taki o öğrenci olayına misilleme olacak bir toplantı ya da bir miting düzenlesin mi? Herhalde bu konudaki düşüncelerini ifade etsin diye Ankara İl Başkanı da davet edilmişti. O devirde Sümerbank Genel Müdürü olan Mehmet Akın da bekleniyordu. Değişik bir gruptu. Mesela sofrada çok sık bulunmayan rahmetli Refik Koraltan da vardı. O sofrada konuşulanlardan bende kalan hatıra şudur. Babam bu fikri hiç tasvip etmedi. Bunun kardeşi kardeşe karşı getirmek gibi bir anlam taşıyacağını, meselenin devletin kendi düzeni içerisinde çözülecek bir konu olduğunu söyledi. Bunda Demokrat Parti teşkilatına bir iş düşmediğini ifade etti. Bu görüşe katılanlar da oldu. O sofrada benim gördüğüm ve bugün daha da iyi değerlendirdiğim durum şudur. Olayların sıcak olduğu yerde Demokrat Parti'yi de sokağa çıkarmak istememişti babam. Sonra Mehmet Akın geldi. Sofrada 14 kişi olmak için bana ihtiyaç kalmadı. İzin verildi, ayrıldım. Sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Aydın Menderes'in 1965 Mayıs gecesi 13 sayısının sevimsizliğinden kurtulmak için çağrıldığı sofrada edindiği ve 1991 yılında bana anlattığı bu izlenimler ilginçtir. 1960'taki o Mayıs ayında Demokrat Parti içinde o tartışma hep vardı. Madem bizim muhalifler bize karşı gösteri yapıyorlar, biz onlardan daha fazlasını yaparız. Olay çıkacakmış, çıkarsa çıksın. O olaylardan biz galip çıkarız. Demokrat Parti kadrolarında bu düşüncede olanların sayısı az değildi. Örneklerini geçen kitaplarda da gördük, bu kitapta da göreceğiz. Fakat Demokrat Parti içinde o eğilimde olmayanların sayısı da az değildi. Menderes'in de zaman zaman sertlik yanlısı gibi bir görüntü verse bile durumun partililer arası çatışma haline dönüşmesini istemediği izlenimini veren konuşmaları vardır. 5 Mayıs 1960 günü evinde verdiği yemekte Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Akın'a yaptığı o telkinlerin de o yönde olduğu Aydın Menderes'in o akşamla ilgili anılarından anlaşılıyor. Mehmet Akın o sırada iktisadi devlet teşekküllerinde yüksek derecedeki bir devlet memuru, Sümer Bank'ın genel müdürü. Ama o zamanki iktidarın koyduğu kurala göre devlet bankaları ve benzeri kuruluşlardaki memurların siyasi görevler almaları mümkündü. O da aynı zamanda Demokrat Parti'nin Ankara İl Başkanı olarak görevlendirilmişti. Bankanın yanı sıra partinin il örgütünün de yöneticiliğini yapıyordu. 1960'ın Nisan ve Mayıs aylarındaki iktidar karşıtı gösteriler karşısında da o konuda ne yapması gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. Üzerinde iki türlü baskı vardı. Biri biz de sokağa çıkalım, onlara hadlerini bildirelim diyenlerin talepleri. Öteki, amansız bir yönetim varken o işlere bir de biz karışmayalım, durum daha da vahim olur telkinleri. Mehmet Akın'ın Başbakan Adnan Menderes gibi bu iki eğilim arasında karar vermekle zaman zaman güçlük çektiği, o günkü 555K olayları sırasında da görülmüştü. Kızılay'daki gösterilerin başlangıcında meydanda birikenler arasında Demokrat Partili militanların da bulunduğu fark edilmişti. Ama o Demokrat Partili gruplar, iktidar karşıtı grupların hem sayıca fazlalığı hem de hareketliliği karşısında kendilerini gösterememişlerdi. Bir iki yerdeki küçük gruplar halinde başbakan lehinde sloganlar atmaya çalışmışlardı ama bunu sürdürememişlerdi. O konuda yeni girişimler başlatılıp daha iyi hazırlanılsa bile bunların başarılı olabileceği garanti edilemezdi. Ancak 5 Mayıs tecrübesine rağmen biz de sokağa çıkalımcıların talepleri bitmiş değildi. Daha o akşamdan itibaren bazı DP'li grupların 7 Mayıs diye bir parolayı kulaktan kulağa dolaştırmaya başladığı rivayetleri ortaya çıkmıştı. Ama biz 1960'ın 7 Mayıs'ına geçmeden önce 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecenin bir başka konusunu hatırlayalım. Haber nasıl yayımlanacak? O konu Türkiye'deki gazete binalarında 5-6 Mayıs gecesinde yaşanan ve çözüme bağlanması son derece güç olan bir sorundu. Hürriyetten Cumhuriyet'e, Milliyet'ten Tercüman'a kadar bütün büyük gazetelerin İstanbul'daki merkezlerinde o soru tartışılıyordu. Ankara'daki 555K olayının gazeteye yansıtılması nasıl olacak? Yani 1. Olayın haberi nasıl yazılacak? 2. Başlıkların yeri neresi olacak? Birinci sayfanın manşetinde mi, ortasında mı, eteğinde mi, yoksa iç sayfalarda mı? 3. Başlıklarda ne denilecek? Normal zamanlarda bu soruların cevabı haberler, bilgiler görüldükten, okunduktan sonra aranırdı. Ama artık zaman normal zaman olmaktan çoktan çıkmıştı. İlk sorunun yani olayın haberi nasıl yazılacak sorusunun cevabı basitti. Olayın haberine gazetenin Ankara muhabirleri değil, iktidarın üç büyük patronundan birinin bildiri yazarları yazacaktı. Üç büyük patron, yani 1- hükümet, 2- tahkikat encümeni, 3- sıkı yönetim komutanlıkları. Gazetelerin siyasi konulardaki haber vericileri artık onlardı. Başta toplantılar ve gösteriler olmak üzere siyasetle ilgili olayların ve gösterilerin çoğunun basına kısmen veya tamamen yansıtılması ancak o üç makamdan en az birinin hazırlayıp radyo ve gazetelere gönderdiği bildirilerin aynen yayımlanmasıyla mümkündü. O bildiri metinlerine ekleme veya çıkarma yapmak yasaktı. Bildiri metinleri üzerinde içeriğinin dışına taşan yorumlar yapmak da öyle. Kısacası gazeteler için kural o bildiri metinlerini aynen noktasına virgülüne dokunmadan yayımlamak ve o bildiriyle çelişebilecek hiçbir şey yayımlamamaktı. Peki hükümet veya encümen veya sıkı yönetim tarafından yayımlanan bildiriler gerçekleri yansıtmazsa veya gerçekleri çarpıtırsa, yani kamuoyunu yanıltmak amacıyla yazılmışsa, ki bunların örnekleri giderek artıyordu. O zaman ne olacaktı? Gazeteler o yanıltmacalara alet mi olacaktı? Özellikle de okurlarına karşı görevlerinin olayları gerçeklere uygun olarak yansıtmak olduğunu ilan etmiş olan büyük gazeteler, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Akşam gibi gazeteler. Ne yapabilirdi o gazeteler eğer kendi vaatlerinin gereğini yerine getirmek istiyorlarsa? İktidarı destekleyen gazetelerin işi kolaydı. İstanbul'daki Son Posta, bugün İstanbul Ekspres gibi gazetelerin, Ankara'daki Zafer, Haber, Ankara Telgraf gibi, İzmir'deki Yeni Asır gibi gazetelerin, onların çoğunun zaten o yolda bir vaatleri yoktu veya daha önce öyle vaatler yapmış olsalar bile vaatlerini çoktan unutmuşlardı. Kendilerini gerçekleri değil, iktidarın istediklerini yayımlamakla görevli saymaya alışmışlardı. Ama ötekilerin, yani kendilerini gerçekleri yansıtmakla, gerçeklere aykırı yayın yapmamakla görevli sayanların işi çok zordu. Onların bulduğu çarelerden biri bildiri konusu olan olayı görmezlikten gelmek ve o konuda hükümet bildirisi dahil hiçbir haberi yayımlamamaktı. Gazetecilik deyişiyle olayı görmemekti. Gerçi böyle bir şey normal zamanlarda okurlarına karşı görevini yapmamış olma manzarası oluştururdu. Ama 1960'ın Mayıs ayındaki gazete okurları basının son haftalar içinde karşı karşıya bulunduğu şartların farkındaydılar. Okudukları gazeteye güveniyorlarsa onun bu görevini yapmamış olma görüntüsünün nedenini anlarlardı. Bunun olayların çarpıtılmasına alet olmama çabasının sonucu olduğunu düşünebilirlerdi. Fakat o durumda da o bildiriyi bile bile yayımlamayan gazete, iktidarı temsil eden o üçlü otorite tarafından en azından mimlenecekti. Mimlenmenin riski de büyüktü. Gazete o gün olmasa da başka bir gün, herhangi bir ciddi gerekçe de gösterilmeden bir süre için veya daha kötüsü süresiz olarak kapatılabilirdi. Geciken bildirinin hayali senaryosu. Evet, 1960 yılının 5 Mayıs'ını 6 Mayıs'a bağlayan gece gazetelerin yazı işleri servisindeki sorumlular bu koşullar altında bekliyorlardı. Ankara'daki 555K olayıyla ilgili olarak yayımlanacağı önceden haber verilen hükümet veya tahkikat encümeni ya da sıkı yönetim bildirisini, ama vakit de giderek ilerliyordu. Vakit derken, gazetelerde vakit denilince yayımlanacak metinlerin sonuncusunun hazırlanıp baskıya yetiştirilmesi zamanı akla gelirdi. O zaman gelir de gazetenin hazırlanan sayfaları baskı saatine yetiştirilemezse, basılmış gazetelerin matbaadan alınıp dağıtım merkezlerine götürecek olan kamyonların kalkış saatlerine yetiştirilmesi mümkün olmazdı. Yani gazeteler basılıp okunacak hale girmiş olsalar bile okurlarının büyük kısmına ulaştırılamazdı. Aslında Ankara'da geçen olayların haberleri tüm gazetelerin Ankara büroları tarafından İstanbul'daki merkezlerine çoktan ulaştırılmıştı. Hem de o zamanın en ileri iletişim aracı olan telefonla yazdırılarak, yani belirli olaylarda uygulanan o bildiri bekleme zorunluluğu olmayıp da gazeteler muhabirlerinin haberlerini yayımlayabilselerdi sayfaları çoktan hazırlanıp baskıya verilmiş olurdu. Ama işte o günün koşulları altında Ankara bürolarının ilettiği haberlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktu. Bildiri beklendi, nihayet geldi. Bu bir hükümet bildirisiydi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. O zamanki deyimiyle Dahiliye Bakanlığı tarafından. Tahkikat encümeni veya sıkı yönetim tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bildirinin metni ise gerçeklere, daha önceki tüm tahminleri geride bırakacak kadar aykırıydı. Hayret vericiydi. Okurlarımıza söz konusu olayları bir önceki bölümde görgü tanıklarının açıklamaları dahil tüm ayrıntılarıyla anlattık. Bildiride ise onların hiçbiriyle ilgisi olmayan bir hayali senaryo vardı. Şimdi o metnin tamamını burada aynen yayımlıyorum. Değerli okurlarımdan ricam en azından bazı noktaları da bir önceki bölümdeki anlatımlarla karşılaştırmaları. Gerçeklerin bir hükümet bildirisinde ne ölçüde değiştirilebildiği o şekilde daha da belirginleşir. Şöyleydi bildiri. Dahiliye Bakanlığı'nın bildirisi. Dahiliye Bakanlığı'ndan tebliğ edilmiştir. 5 Mayıs 1960 günü saat 17-18 sıralarında önceden tespit edilmiş olan bir parola ile planlı olarak Kızılay Meydanı'ndan ekseriyeti talebe olduğu anlaşılan birkaç yüz kişilik bir topluluk tarafından bir nümayiş tertip edileceği ve bunun bir merkezden idare edilmekte olduğu istihbar edilmiş idi. Nitekim bu nümayiş aynı gün ve saatte devlet dairelerinin mesailerini bitirdiği bir zamanda ve normal günlerde dahi Kızılay ile Sıhhi arasında görülmekte olan muhtat kalabalığın kesafet peyda ettiği bir zamana tesadüf ettirilmek suretiyle yapılmak istenilmiş ve bidayette emniyet ve asayiş kuvvetleri tarafından bu bölgede alınmış bulunan tertibat sayesinde önlenmiştir. Nümayişçilerin taktiği kalabalık halk grupları arasına karışmak ve dağınık bir şekilde mevzii topluluk halinde marşlar söyleyerek yürüyüşe geçmek şeklinde tertiplenmişti. Bu gösteri sırasında hadise mahalline Sayın Reisi Cumhurumuzla Meclis Reisi ve Başvekilimizin ani olarak gelmeleri üzerine dağınık bir vaziyette halk arasına serpilmiş olan 200-300 kişinin dışında büyük bir vatandaş topluluğunun mukabil ve lehde olarak yaptıkları muhabbet ve bağlılık tezahüratı arasında nümayişçilerin yapmak istedikleri aleyhde tezahürat hakim kalmış olmakla beraber kanunsuz ve nizam bozucu hareketlere teşebbüs eden birçok mütecavizler de yakalanarak haklarında örfi idarece kanuni takibata derhal geçilmiştir. Bir merkezden idare edildikleri sabit olan ve pek genç yaşta talebe ile işsiz güçsüz takımının birleştirilmesi suretiyle yapılmak istenilen ve derhal bertaraf edilen bu nümayiş hareketi karşısında muhterem halkımızın gösterdiği olgun ve yüksek seviyeli hattı harekete karşı şükran ve takdirlerimizi muhterem umumi efkara arz ederiz. Evet, bir önceki bölümde tanıkların, katılımcıların, güvenlik sorumlularının ve DP'li siyasetçilerin söylediklerine dayanarak anlattığımız 5 Mayıs olaylarını Devletin İçişleri Bakanlığı böyle özetliyordu. Küçük yaştaki gençler ile işsiz güçsüz takımının giriştiği ama halkımızın tutumuyla hemen önlenmiş bir nümayiş girişimi. İçişleri Bakanlığı ayrıca muhterem halkımıza o tutumu dolayısıyla şükran ve takdirlerini de sunuyordu. 3 seçenek. Oysa belirttik, 5 Mayıs 1960 gecesi İstanbul'da bu bildirinin ulaştığı gazete binalarında 6 Mayıs tarihli gazetelerinin içeriğini hazırlayan gazetecilerin hepsi akşamın en erken saatlerinden beri Ankara olaylarındaki gerçekleri tüm ayrıntılarıyla biliyorlardı. Dolayısıyla o bildirideki anlatımların gerçeklerle ilgisi olmadığını çok açık bir şekilde görmüşlerdi. Bu durumda ne yapmalıydılar o bildiri karşısında? Önlerinde 3 seçenek vardı. 1. Birincisi bildiriyi baskıya yetiştirip aynen yayımlamaktı. Belirtmiştik, özetlemek veya muhabir haberiyle birleştirmek yasaktı. Kural onu noktasına virgülüne bile dokunmadan yayımlamaktı. 2. İkinci seçenek bildiriyi baskıya yetiştirememiş gibi davranmaktı. Aslında o da riski bir davranıştı. Eğer ilgililer bildirinin baskıya bile bile yetiştirilmediği kanısına varırlarsa gazetenin kapatılması söz konusu olabilirdi. Ama o günkü gecikme hayli uzun bir gecikmeydi. Gazetenin baskıya yetiştirilmesi istenilse bile bunun başarılamaması ihtimali az değildi. Baskıya yetiştiremedik gerekçesi ilgili mercileri ikna edebilirdi. 3. Üçüncü seçenek uygulanması en güç olanıydı. Bildiriyi yetiştirip yayımlamak ama gerçekleri ters yüz eden ifadeleri başlıklara yansıtmamak, gerçeklerin ne olduğunu okurlarının soruşturup öğrenmesinin kapısını açmak. Bu üç seçenek arasında iktidarı destekleyen gazetelerin tabii bir tercih sorunu yoktu. Bildiriyi baskıya yetiştirecekler, başlıklarını da bildirinin amacına uygun olarak atacaklardı. Tarafsızlığını sürdürmeye çalışan gazeteler ise bildiriyi ya iktidarı kızdırma riskini göze alıp yetiştiremedik gerekçesiyle hiç yayımlamayacaklardı. Veya yetiştirip yayımlarlarsa okurlarına başlıklar yoluyla bir şeyler anlatmaya çalışacaklardı. Sonuçta Milliyet Tercüman gibi gazeteler bildiriyi yetiştiremedik gerekçesiyle hiç yayımlamama yolunu tercih ettiler. Hürriyet gibi birkaç gazete ise metni yayımlayıp metnin üstündeki başlıkları metne bağlı kalmadan oluşturmaya çalıştılar. Bununla okurlarına en azından başlıklarla bildiri metni arasındaki çelişkileri göstermiş oldular. Onları olaydaki gerçekleri bizzat soruşturup öğrenmeye teşvik ettiler. Aslında olaydaki gerçekleri bilmeyenlerin onu sorup soruşturarak öğrenmesi o kadar zor değildi. Çünkü Ankara'da Kızılay'daki olaylar oradaki herkesin gözleri önünde yaşanmıştı. Oradakiler de tabii olan biteni tüm yakınlarına anlatmıştı. Aralarında olayın başta Hürriyet muhabiri Emin Karakuş olmak üzere birçok tanınmış ve sözüne güvenilir görgü tanığı vardı. Karakuş, Başbakan Adnan Menderes'i protestocuların arasından kendi Volkswagen'ini alarak nasıl çıkardığının hikayesini kim sorarsa anlatıyordu. Onu dinleyenler veya dinleyenleri dinleyenler kime inanacaklardı? Dahiliye Bakanlığı bildirisinin adı bilinmeyen yazarının yazdıklarına mı? Yıllardan beri güvenilir bir gazeteci olarak tanınmış olan Emin Karakuş'un anlattıklarına mı? 6. Ayının sonu. Sayfa 64.